Ayrım 12, sayfa 123. Tarlaya vardıklarında daha gün ışımamıştı. Buradan ta uzakta mavi bir dalga gibi görünen dağın dibine kadar Karaçalılı kapkara, ürkütücü, sık uzanıyordu. Kesilmiş Karaçalılar bir yanda, sökülmüş köklerse az ileride büyüyecek birer tepe gibi yükseliyorlardı. Bir yana da üst üste kalın meşe ağacı gövdelerini sıralamışlardı. Yığın belki bir kavak boyu olmuştu. Memik Ağa tarlada ağaç adına bir şeyin kalmamasını buyurmuştu. Zinhar ben tarlalarımda ağaç namıyla bir şey istemem demişti. Ağaç kadar muzur bir nesne yaratmamıştır Yüce Tanrı. Yolun sağ yanından da eski kör bir mezarlığın bulunduğu, buradan hayal meyal seçilen tepeye, yolun solundan da ancak bir dere ağzının dönemecinden birazcık kısmını gördükleri, şavkı bir sıra olaraktan uzayıp giden söğütlere vurmuş ırmağa kadar kökü alınmış büyük bir alan, toprağı elenmişçesine bulgur gibi olmuş tarla, yüzlerce dönüm dümdüz uzanmış gidiyordu. Bak dedi Arap, İsmail Ağa'nın elinden tutarak bu sefer sesi epeyce yumuşaktı. Hasan kızmadı, ağasının elini böyle çarpana suratlı birisinin tutmasına, gene de içinden ''Ah memlekette olsaydık, ah'' diye iç geçirdi. ''Ben sana gösterirdim ulan köpek Arap. Şimdi beni iyi dinle. Sen hiç kök sökmüş bir kişiye benzemiyorsun. Ol sebepten beni iyi dinle. Önce şu tahrayla çalıları kökten bir iyice keseceksin. Kestin değil mi? Kesilmiş çalıları alacak şu yığına götüreceksin.'' İstersen kestiğin çalıları al hemen götür. İstersen topla hepsini akşama götür. O senin bileceğin bir iş. Sonracığıma, efendi biraderime söyleyeyim. Kazmayı vuracaksın, toprağa kazacaksın. Bak sana deyim Kürdoğlu. Ben tam 3 yıldır bu işteyim. Ta şu çöl ovalardan, Allah'ın bir kıraç cehenneminden geldim. Bir damla su, bir yeşil yaprak, bir tutam ot için can atarken geldim burada, ağaç koymadım, kestim kestirdim. Koca Çukurova'yı birkaç yıla kalmaz çöl yazıya çevireceğim. Ağa beni 6 ay sonra kökçülükten alıp işte böyle yükseltti, ırgat başı yaptı. Kök sökmenin bir tek biçimi yoktur. Çukurova'da kökçülük yapacaksan beni iyi dinleyeceksin. Herkes kendi kök sökme biçimini kendisi yaratır. Her kökçünün bir kök sökme biçimi vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi. Yalnız sana şunu söylemeliyim ki köklerden en küçük bir parça bile toprakta kalmayacak. Bu Karaçalı o kadar arsızdır ki tıpkı ölmez otu gibidir. Canlı bir kök parçası kalmasın toprakta. Ne kadar derinde olursa olsun ışkın verir topraktan fışkırır. İyice ayıklayacaksın kökleri topraktan. Benim diyeceğim bu kadar. Başka bir şey daha yap. Kuyu gibi derinlemesine kazma toprağı. Köklerin olduğu yeri başa çıkamazsın. Kökün dallarını izle gittikleri yere kadar. İşte o zaman işin daha kolay olur. Gerisi senin ferasetine, aklına bakar. Unutma ki bir günde en çok tarla çıkarana en yüksek gündeliği veriyorum. Bak şu adamı görüyor musun? Ona zalim oğlu Halil derler. Bak orada uzun boylu, genç, yakışıklı, kara yağız oğlan. O buradaki her ırgadın 3 misli gündelik alır. Onun gibi bir kökçü şu Çukurova'da yoktur. Ellerine bak ellerine. Söktüğü Karaçalıların kökü gibi olmuş. Kaç yıldır bu ağanın kapısında olduğunu, kaç yıldır kök söktüğünü kendi de unutmuş. Ellere bak ellere. Söktüğü meşe ağaçlarının kökü gibi. Zalimoğluna seslendi. Azıcık buraya buyursana Halil dedi. Bu adamlar seni görmek, tanımak istiyorlar. Seni çok övdüm de. Zalimoğlu elindeki kazmayı bırakmadan bu yana gülerekten geldi. Yorgun budak budak ellerinden, ince biçimli bedeninden, ışıltılı canlı sevgiyle, dostlukla 1000 yıllık arkadaşmışçasına bakan gözlerinden, habire dalga dalga gizli bir sevincin gölgesinin geçtiği belli oluyordu. ''Hoş gelmişsiniz kardeşler'' dedi. ''Uğurlu kademli olsun, kolay gelsin.'' Şöyle durdu bir İsmail Ağa'nın, bir Hasan'ın yüzüne baktı. ''Durun'' dedi gene gülerek, bir çocuk sevinci gibi sevincini iyice belli ederek. Durun ben şu Karaçalı'yı önünüzde bir hopur edeyim. Edeyim de siz bir bakın. Gördükten sonra daha kolay yaparsınız bu işi. Siz hiç kök sökülürken gördünüz mü? Görmedik dedi İsmail Ağa, özür diler gibi gülerek utangaç. Halil önce yerdeki baltayı aldı bir girişti. Az bir sürede kocaman Karaçalı kümesini kesti, şuraya koydu. Sonra köklere elindeki kocaman ağır kazması, elleri ayakları tek mil bedeniyle bir top olarak inanılmaz bir çabuklukla girişti. Toprağı köklerden ayıklayıp doğrulduğunda su gibi tere batmış çıkmıştı. İşte böyle dedi gülerek, haydi kolay gelsin. Başını önüne eğip yürüdü, kendi yerine gitti. İşine koyulmuşken doğruldu hemen. Söylemeyi unuttum diye bağırdı. Çalıları keser, kökleri sökerken tahranın, kazmanın sapını sıkı tutmayın. Sonra elinizin içi kabarır, olur mu? Olur diye ona karşılık verdi İsmail Ağa. Gene kabarır ya, ben yarın eliniz için ilaç yapar getiririm. Sağ ol Halil kardeş dedi İsmail Ağa. Bir yandan Hasan, bir yandan o işe koyuldular. O gün durmadan çalıştılar. Ötekilerden daha çok kök söktüler. Söktüler ama ne Hasan'ın ne de İsmail Ağa'nın iler tutar yeri kalmadı. Her ikisinin de elleri kabarmış, su toplamıştı. Akşam köye dönerlerken onlar en arkada kalmışlar, adım atamıyorlardı. Halil yolda durup onları bekledi gülerek. Yarın bir ilaç yaparım ki hiçbir şeyiniz kalmaz. 10 gün sonra da avuçlarınız nasır bağlamaya başlar. Ondan sonra da tamam. Biliyorum şimdi bütün etleriniz sökülüyordur. Paramparçasınız. Yorgunluktan, sızıdan ayaklarınız nerede, başınız nerede bilemiyorsunuzdur ya. Bir aya varmaz geçer. Kökçülük zor zanaattır. Bizim başımıza gelmiş. Allah kul olanın başına getirmesin. Alışacaksınız ya. Allah bu işten sizi tez günde kurtarsın. Amin dedi Hasan. Oysa ki ağası varken çok çok ondan önce söze karışmazdı. Akşam eve gelir gelmez İsmail Ağa da Hasan da kendilerini yatağa attılar. Ne yemek geldi akıllarına ne bir şey. Sabaha kadar uyumayıp yataklarının içinde bedenleri dökülerek kıvrandılar. Gene gün ışımadan uykulu bir tuhaf esriklikle sallana sallana Memik Ağa'nın ahırının kapısına varıp üstü koç başlığı yazılı, yazısı anlaşılmayan antika taşın üstüne oturdular. Tüten çorba kazanı sarımsak kokularını saçarak gene ahıra geldi. İsmail Ağa ile Hasan sofranın başına geçtiler. Elleri öylesine bitkindi ki çorba kaşığını bile kaldırmakla zorluk çekiyordular. Halil geçer dedi gülerek. Dün akşam gelince buraya sizin elinizin ilacını kaynattım. Şişeyi İsmail Ağa'ya uzattı. Bu gece yatarken ellerinize bir iyice sürer, öyle yatarsınız. Sağ ol kardeş. O gün de yoğun bir çalışmayla geçti. Korktukları başlarına gelmişti. İlkin kabarmış, şişmiş, yer yerde patlamış avuçlarına kazmayı, küreyi, tahrayı alamıyorlardı. Ama hiçbir umarı yok, alacaklardı. Ellerindeki kazmayı yere her vurdukça avuçlarının içi yüreklerinde zonkluyor, içlerinde bir çiğsime duyuyor, kusmak istiyorlardı. Derken bedenleri kızışınca avuçlarının içindeki zonklama, kusma isteği de geçti. Gene akşamı yoğun bir çabayla canları burunlarından gelerek ettiler, bitkin eve döndüler. Evdeki herkes bir ölü, bir yas evindeymiş gibiydi. Kimsenin yüzü gülmüyor, Salman da ocağın başına oturmuş, gözlerini küllere dikmiş, orada öyle donmuş kalmıştı. Ne oldu, ne var diye sordu İsmail Ağa. Bir şey yok dedi öfkeli, dudağı sunmuş Zero. Bir şey yok dedi Ömer, biz burada düşündük taşındık. Yarından sonra sen kök sökmeye gitmeyeceksin, senin yerine ben gideceğim. İsmail Ağa orada evin ortasında durdu, düşündü patlayan bir sesle. Ben kök sökmeye gideceğim dedi. Ömer olmaz can kurban ağam dedi. Sana senin gibi bir bey soyuna kök sökmek yakışmaz. Sen Van'da bu kadar kök sökmek için mi okudun? Zero hemen Ömer'in yanına yaklaşıp onu susturdu kulağına da. Sus Ömer dedi. Bundan sonra ona bir şey söylenmez. Sus Ömer patlayacak. İsmail Ağa geldi soluyarak ocağın başına çöktü. Bugün bir iyice berbat olmuştu. Çaputlarla sardığı eliyle Salman'ın başını okşadı. Salman küsmüştü, üzgündü, başını bile kaldırmadı. Ne o Salman, ne o sen de mi? Salman başını kaldırdı, gözleri yaş içindeydi. Gitme o kök sökmeye dedi boşandı. Sana yazık, yazık. Çocuğu kucağına alıp bağrına basan İsmail Ağa, ağlama oğlum, gitmeliyim oğlum. Seni, evimi kimseye muhtaç etmemeliyim. Bugün nerede geçecek, hele yaz gelsin. Kilimleri satalım dedi Zero. Bu çocuğun ağlamasına değer mi kilimler? Elimiz bollaşınca daha iyilerini dokurum. İsmail Ağa başını ağır ağır kaldırıp Zero'ya şöyle bir baktı. Zero kilim sözü ettiğine de edeceğine de bin pişman oldu. Orada yerinden kıpırdayamadı. Olduğu yerde dondu kaldı. Neden sonra? Kusura kalma ağa dedi. Büyük kusur işledi. Beni bağışla. İsmail Ağa kucağındaki Salman'ı çocuğun kulağına bir şeyler söyleyerek onu usul usul sallayarak avutuyordu. Birden çocukla İsmail Ağa'nın gülmeye başladıklarını gördüler oradakiler. Baba oğul ocağın başına karşılıklı oturmuşlar, gül ha gül ediyorlardı. Bundan yüreklenen Zero, "Sofrayı koyayım mı Ağa?" diye sordu. "Daha ne duruyorsun?" diye sevinçle bağırdı İsmail Ağa. "Yemekten sonra da elimi sar. Bizim kökçü ustası Halil bana ilaç yapmış. Bak orada şişede." Zero hemen kilimleri dokurken yaptı. Cicim sofrayı ortaya serdi, yemeği getirdi. Yemek bulgur pilavıyla ayrandı salt. İsmail Ağa'nın bugün de canı hiç yemek istemiyordu ya, bu tatsızlığın üstüne bir de yemek yememek olmazdı. En iştahlı bir adam iştahı görüntüsüyle yemeği yedi bitirdi. Elini ilaçlattıktan sonra yatağa girdi. Bu gece biraz, gece yarısından sonra uyuyabildi. Üçüncü günün akşamı Mehmet Efendi geldi eve. Onu kökçülükten vazgeçirmeye çalıştı. Uğraştı uğraştı, onunla başa çıkamayınca öfkelendi, kapıyı çekti, çıktı gitti. Köylüler de İsmail Ağa'yı bir yere koyamıyorlardı. Geldiklerinde altınla oynayan, haftada 15 günde hiç olmazsa ayda bir kapısında kuzular, koyunlar kestiren, onu da tek başına yemeyip konuya komşuya dağıtan, avlusuna ıslar kurdurup köyün bütün kızlarını başına toplayıp, onlara para vererekten görülmemiş güzellikte kilimler dokutan, oğullukları Salman'a şehirden haftada bir ayakkabı, türlü giyitler getirten, köydeki sıtmalıların, hastaların ilaçlarına, doktorlarına yetişen, başı ağrıyanın yardımına koşan bu adama ne olmuş da böyle o Memik Ağa'nın kapısında kökçülüğe başlamıştı? Kimisi bu adam bir deli diyordu. Bütün parasını, karısının altın kemerini de sataraktan hepsini aç, sıtmalı Kürt göçmenlere vermiş. Kendisi de böyle işte aç açıkta kalmış. Kimisi de böyle eli açık, gönlü zengin olunca böyle bir adama deli derler işte diyordu. Ne yapsın adam? Kök sökmesinde ne yapsın? Tarlası yok, takımı yok, ineği, sığırı, koyunu, keçisi yok. Başka ne iş yapsın bu kış ortasında şu cehennem Çukurova'da? Ağaların beylerin evine indiği, el üstünde tutulan adam gitsin de Mebi'nin kapısında kök mü söksün? Olacak iş mi? Yazık fıkaraya. Akılsız başın belasını ayaklar çeker. Bunun belasını bütün ev külfeti çekiyor. Köyün içine çıkamaz oldu fıkaralar. O Salman çocuğu bile insandan bucak bucak kaçıyor. Ayağından parlak kunduraları çıkarmayan şehir giyipleriyle köyün içinde salınıp gezen. Şimdi çocuk görünce kaçıyor. Kaktüslerin duldasına sinerek kale boynuna çıkıyor kimseye görünmeden. Allah gördüğünden kimseyi geriye koymasın. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bunların, bu Kürtlerin böyle olacağı belliydi. Afur tafurlarından yanlarına yaklaşılmıyordu. Sus sus, dilin kurur, yalan söyleme, sus. Fıkaraların hiç de afuru tafuru yoktu. Eğer o deli İsmail altınlarını bozdurup bozdurup dağıtmasaydı, sittin sana bu para onlara da yeterdi bütün köye de. Bütün köye de. Köylü de onları, bu dil bilmezleri bir şey saydı da saray gibi bir ev yaptı onlara. Kimsenin kendinin evini bile süslemeyen, yanına yaklaşılmayan Topal İbrahim karıştı da boyalı topraklara bu vazalak Kürtlerin evlerini boyadı. Şimdi bin pişman. Yalan söyleme, Topal İbrahim şimdi daha kıvançlı. Pişman. Kıvançlı. O gün bugündür kökçülüğe başladı başlayalı insan içine çıkamıyormuş İsmail. Vay İsmail, güleç yüzü. Vay İsmail, insan canlısı. Vay İsmail, konuşurken insanın içini şavkla dolduran. Vay İsmail, Kürtlerin beyi, paşası. Vay İsmail, Allah kimseyi yurdundan, yuvasından etmesin. O da ne demeye oturmuyor Ermeni'nin konağında? O da ne diye almıyor tarlasını Ermeni'nin? O da ne diye karşı çıkıyor ayağı çarıklı Kürt Adana'nın beylerine? Elleri şişmiş.
Bir deri bir kemik kalmış.
Görenler söyledi, yürürken sallanıyormuş.
Ayağında ham çarık, her sabah gün ışımadan Memi'nin ahırında, dağlı kökçülerin arasında. Hiç konuşmuyormuş da onlarla.
Arap eren başında.
Çalış Kürdoğlu, çalış. Allah bu boyu sana boşuna vermemiş.
Vermemiş diye dalga geçiyormuş.
Memik geliyormuş kök söktükleri tarlaya. Bu İsmail var ya, hemen kalkıp.
Onun o kanı ciğeri beş para etmesin önde.
El pençe divan duruyormuş.
Üstündeki giyitler de hilim hilim olmuş.
Memik ona her gün, her sabah, bir de akşam. Ey Kürdoğlu diyormuş. Kökçülük nasıl? Hal keyfiyet?
Ne yapsın fıkara İsmail? Memik ağamız sağ olsun diyormuş. Diyormuş ki, şu diyarı gurbette sen yetiştin imdadıma da sayende çoluk çocuk aç kalmaktan, aç kalıp ölmekten kurtulduk diyormuş. Zero ırmağa, suya bile geceleri gidiyormuş.
Ne var utanacak o kadar? Çalışmak ayıp mı?
Bu köyde çalışmayan var mı?
Bu köyde çalışarak sarı sıcakla yanmayan var mı?
Biz de onları yabanıl Kürtleri bir şey sandık da.
Köyümüze bir şey geldi diye sevindik de.
Bir hafta sonra İsmail Ağa'nın da Hasan'ın da ellerinin yarası iyi olmaya yüz tutuyordu. Gene de ellerine sarılı çaputları daha atamamışlardı. Daha bedenlerinin ağrısı geçmemişti. Geceleri uzun süre yataklarında dönüp duruyorlar. Ancak gece yarısından sonra birazcık uyuyabiliyorlardı. Halil onlara her şeyde yardım etmişti. Bir çocuk kadar sevinç, kıvanç, bir bilge kadar içi iyilik, hoşgörü, anlayışlılık doluydu. Hamlıklarını geçirmek için de onlara elinden geleni yapmış, dilinin döndüğü kadar kökçülük üstüne bildiklerini söylemişti. Halil neredeyse elinden gelse onların yerine de geceleri uyumayıp kök sökecekti. Çalışırlarken onların yanlarından hiç ayrılmıyor, çocuk hikayeleri, dağ masallarıyla onları kırıp geçiriyor, kök söktüklerini, akşamı nasıl ettiklerini bilmiyor, tüm ağrılarını, sıkıntılarını, yaralarının acısını unutup gidiyorlardı. İsmail Ağa'nın da Hasan'ın da elleri, ayakları, yüzleri kesik, yırtık yara içindeydi. Giyitleri salkım saçak olmuş, bedenlerinin bir yerinde karaçalı dikenlerinin yırtmadığı hiçbir yerleri kalmamıştı. Halil, üzülme İsmail Ağam diyordu gülerek. Kökçülüğün birinci yasası budur. Karaçalıların yasası budur. Bunun başka türlü de bir umarı yoktur. Yuva yıkanın yuvası bozulur. Biz Karaçalıları kesiyor, köklerini çıkarıyor, ocaklarını söndürüyoruz. Onlar da bu kadarcık varsın dirensinler. Azıcık ağzımızı burnumuzu dalasınlar. Az zaman geçsin hele Karaçalılar da ölmeye alışıyorlar. Biz de onların ocaklarını söndürmeye alışıyoruz.
Alışacağız diyordu İsmail Ağa da. Ocaklarını söndürdüğümüz Karaçalılarla kardeş olacağız yakında.
Ve düşünüyordu durmadan İsmail Ağa. Yazı yaban bomboştu ve kimsesiz tarlalarla boş kalmış Ermeni çiftlikleriyle doluydu bu. Memik Ağa ne demeye bu kadar zorlukla kök söktürüp tarla çıkarıyordu. Bunu bir gün Halil'e sordu.
Çok verimli olur Karaçalı tarlası dedi.
O kadar olmamalı dedi İsmail Ağa. İşin içinde başka bir iş var.
Sonradan öğrendiler ki Memik Ağa bir sürü Ermeni tarlası kapatmıştı kıyıdan köşeden. Sorduklarında ben Karaçalılıktan çıkardım diyecekti. Bir de Toroslardan gelen kökçüler çok çok ucuza, neredeyse karın tokluğuna çalışıyorlardı. Parası olana neydi ki? Memik Ağa kurnaz, cimri, bencil, kılı kırk yaran bir kişiydi. Kökçülere o çalıştığından bu yana yağsız bulgur pilavından başka hiçbir yiyecek çıkarmamıştı. Sabah tarhana, bu tarhana iyiydi, üstünde kırmızı biberli yağı, nanesi, sarımsağı da vardı. Nedense Memik Ağa, Türkmen'in tarhana pişirme geleneğini bozmayı akıl etmemişti. Öğleye yağsız bulgur pilavı, imansız ayran. Bu az yiyecekle nasıl yaşıyorlardı? İsmail Ağa bunu hemen anlamıştı. Kökçüler çalışırlarken çalılıkların içinden bol bol mantar buluyorlardı. Burada kocaman iki el büyüklüğünde mantarlar vardı bol bol. Zalimoğlu Halil de bu mantarlar ağılı mı değil mi çok iyi biliyordu. Onun ye dediğini herkes yiyor, yeme dediklerinin de kimse yüzüne bakmıyordu. İsmail Ağa Halil'le kısa bir süre içinde kardeş gibi olmuştu. Onu da Salman gibi, kardeşi Hasan, amcası oğlu, Van Gölü'nde bırakıp geldiği Hüseyin gibi seviyordu. Halil de ona bağlanmıştı.
Az kaldı İsmail Ağam diyordu, az kaldı Sıla'ya gitmeme. Memik Ağa da çok param birikti. Adana'da da dutmacılıkta 5 yıl çalıştım. Kazandığım bütün parayı da saklasın diye Memik Ağa'ya verdim. Bu yıl da çalışırsam belki gelecek yılda çalışırım. İşte o zaman tamam. İşte o zaman Sıla'ya gideceğim. Yıllardır anamı görmedim. Biricik yaşlı anam orada dağların arasında onu göreceğim. Bir de bizim o işte var, bekliyor.
Gerisini söyleyemiyor. Bir çocuk utangaçlığıyla çalıların delik deşik ettiği yüzü, yanakları kızarıyor, gözlerini yere dikiyordu. Bahar patlamıştı. İsmail Ağa ile Hasan artık iyi birer kökçü olmuşlar. Köylüler de onları evlerinde unutmuş gitmişlerdi. Köyün içinde Zero, Salman, Hazal, Pero bir gölge gibi dolaşıyorlardı. Kökte birkaç gün çalışan Ömer bu işe fazla dayanamamış, bir gece herkes uykudayken kimseye haber vermeden karısını, çocuklarını, öteberisini aldığı gibi köyden çıkmış gitmişti. Bahar Çukurova'ya çiçeklerle, tomurcuklarla, kır laleleri, gelinciklerle geldiği kadar arılarla da gelir.
Bal arıları yumak yumak dallarda oğul verir, salkım saçak dolaşırlarken kovanların, kayaların yöresinde, yaban arıları, sarıcalar, boncuklar, eşek arıları, karaca arılarda, kimi altın damlası, kimi şimşek gümüşü aklığı, kimi çelik mavisi, kimi meneviş yeşilinde balkıyarak, dünyayı vızıltılara boğarak, derinden uğuldayarak peteklerde birikişir, kimi de gökyüzünde savrulurlardı, oradan oraya çarparak, dağılıp toparlanarak, bir dalga gibi eserek. Yağan bahar yağmurlarından sonra kök sökmek daha kolaylaşmıştı. Halil de sabahlardan akşamlara kadar o içe işleyen sesiyle insanı yerinde durdurmayan, sevinçten esrikleştiren türküler söylüyordu. İsmail Ağa'nın da Hasan'ın da artık yaraları iyileşmiş, hamlıkları geçmişti. Uyuyabiliyorlardı. Evdekiler de artık alışmışlar, kökçülük artık ağırlarına gitmiyordu. Köylüler de onların şu dağlı kökçülerden olmadıklarını unutmuşlardı. Memik Ağa da artık her gün tarlaya gelip başlarına dikilmiyor, tepeden ne o Kürdoğlu, kökçülüğe alıştın mı diye sormuyordu. İşler yoluna bir iyice girmiş, İsmail Ağa kasabadan Salman'a yeni kırmızı bir çift ayakkabı bile getirmişti. Bir sabah kök sökerken karşılarında Cemşit'i buldular. Cemşit gülerek atından inip onları teker teker kucakladıktan sonra, ''Zor buldum sizi. Bereket versin ki Arif Bey geldi aklıma. O da düşündü düşündü sizi nereye gönderdiğini anımsayamadı. Sonra birden kuş diye vardı. O kuşu mu arıyorsun? O kuşu mu arıyor Haşmet Bey?'' diye sordu. ''O deli kuşu mu? Bu köyü gösterdi. Ben de geldim işte sizi burada buldum. Haşmet Bey seni istiyor. Binsin atına. Gün geçirip fırsat vermeden zamana yetişsin bana.'' diyor. ''Senin çok gerekliliğin varmış ona. Sen olmayınca olmazmış. İki eli kandaysa da tez günde bana yetişsin dedi. Dar günlerde kimin kim olduğu belli olur. Senin bütün paralarını göçmenlere dağıtıp kökçülük ettiğini de bu yörelerde bilmeyen duymayan yok dedi bir solukta. Hiçbir şey değil dedi İsmail Ağa alçak gönüllü. Tabakasını çıkarıp onun üstüne attı. Cemşit buradan sar diye kendi tabakasını çıkardı kuşağından. Niyazi tütünü. Olur dedi İsmail Ağa. Cemşit'in tabakasını aldı, sigara sarmaya başladı. Yarın sabah yola düşeriz. Benim atım matım da kusura kalmasın Haşmet Bey. Onun bana armağan ettiği atı da satmak zorunda kaldım. Sen benim ata binersin. Ben de ilerideki kasabadan bir at satın alırım. Olur dedi İsmail Ağa. Şimdi biz akşama kadar çalışacağız burada. Sen istersen eve gidip yorgunluğunu al. İstersen akşama kadar burada kal. Burada kalırım dedi Cemşit. Atı şuraya örtlerim. O da yayılır buralarda. Baksana ne güzel ot var diz boyu. Önündeki kocaman çalıya bir göz atan Cemşit İsmail Ağa'ya döndü gülerek. Kolay gelsin dedi. Sağ olasın dedi İsmail Ağa işe koyuldu. Artık Halil kadar değilse de ona yakın bir çabuklukta kök sökebiliyordu. Belini doğrultmadan durup bir sigara bile içmeden böylece akşama kadar çalıştı. Karaçalılar sarı pul pul sarı çiçeğe durmuşlardı. Arıların her biri bir tepsi büyüklüğündeki petekleri her bir çalıda birkaç tane asılıydı. İsmail Ağa önce keseceği çalıdaki üstü arıyla kaynaşan petekleri ustalıkla alıyor, arıları ürkütmemeye çalışarak, sevgiyle okşarcasına götürüp hiç olmasa bu yıl sökülmeyecek bir çalının üstüne koyuyordu, uzun uzun yürüyerek. Sabahleyin uyandıklarında, sabah namazından çok önce uyanmaya alışmışlardı artık, İsmail Ağa Hasan'a, ''Kardeş dedi ben gidiyorum artık. Ne zaman döneceğim belli olmaz. Belki beni bir hayırlı iş için çağırıyordur Haşmet Bey. Ev sana emanet. Kökte çalışmayı bırakma. Ekmek getiren işin kötüsü olmaz. Halil'i boşlama. O bizim için gerçek bir kardeştir. Bir zorluğun olursa Halil altından kalkar. Bizim için canla başla çalışır.'' ''Baş üstüne ağam.'' dedi Hasan. Onun ellerini öptü. ''Salman'a da iyi bak. Kimsesiz, yüreği yaralı bir çocuktur. Onu hiç incitme. Elinden gelirse de kasabaya gittiğinde ona bir şeyler al. Baş üstüne.'' Nane kokulu tarhana çorbalarını içtiler. Cemşit de yola çıktılar. İsmail Ağa ata binmiş, Cemşit ise önünde yaya yürüyordu. Gün batarken kasabaya vardılar. Buradan Haşmet Bey'in oraya birkaç günlük bir yol vardı. Kasabada ilk geldikleri günkü asmaları kavaklara, zeytin incir ağaçlarına sarılmış bahçenin içindeki eve konuk oldular. Adam bunları görünce çok sevindi. Yörelerinde dönerek onlara kuş sütü eksik bir sofra açtı. Birkaç gün kalın diye yakardı. Haşmet Bey'in beklediğini söylediler. Adam anlayış gösterdi. Evden ayrılırlarken atını da Cemşit'in altına verdi. ''Ne zaman istersen o zaman gönder atı.'' diye onları uğurladı. ''Burada ata biz binmiyoruz ki.
Her zaman sizi böyle değil, birkaç günlüğüne beklerim. Bağ bozumu zamanı Haşmet Bey'i de hepinizi de beklerim. Eskiden Haşmet Bey bağ bozumlarını kaçırmazdı. Güle güle, dedi.
Haşmet Bey İsmail Ağa'yı görünce bir dehşete uğradı. Ne olmuş sana böyle yavrum, kardeşim İsmail Bey diye çığlığa benzer bir sesle konuştu. Sen ölmüşsün be kardeşim. Gözleri korkuyla açılmıştı. Şu ellerine bak, şu delik deşik yüzüne, bir deri bir kemik kalmışsın. Onu kucakladı. Ne oldu sana, ne oldu, çabuk söyle de çatlatma beni.
İsmail Ağa alçak gönüllü gülerek biraz da utangaç, kök söktüm dedi. Orada Çukurova'da bir ağaya kök söküp tarla çıkardım.
Vah vah, dedi Haşmet Bey, koluna girmişti. Onu sürükleyerek odaya çıkardı. Anlat diye gürledi. O alçak Arif sana yoksa Ermeni çiftliğini, konağını vermedi mi?
İsmail Ağa sedire çöküp gelen kahveyi içerken anasını, onun ölümünü, vasiyetini, sonra Arif Bey'le kuş mu Ermeni mi tartışmasını, köydeki durumu, köylülerin ona ev yapmalarını, ovada kırılan göçmenlerin halini, kökçülüğü, köylülerin kökçü İsmail'e karşı tutumlarını bir bir anlattı. O anlattıkça Haşmet Bey seviniyor, gülüyor. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın diyordu. Ne güzel etmişsin, benim soylu oğlum, aslan kardeşim.
Onun bu hali İsmail Ağa'yı da gönendiriyordu. Uzun uzun ülkenin halini, Enver Paşa'yı, Fransızları, İngilizleri, Rusları konuştuktan sonra Haşmet Bey ayağa kalktı. Yarın sabah konuşuruz. Sen yorduğunu al, dedi, odadan çıktı gitti. O çıkar çıkmaz odaya onun çıkmasını bekleyen Niyazi girdi. Hoş gelmişsin diye bağırarak ona sarıldı. Yaşadın, yaşadın, diyordu iki sözünün arası. Yaşadın, yaşadın. Bak iki insanın bir köprüde karşılaşması. Bak ne işler getiriyor insanın başına. Bak biz o köprüde karşılaşmasaydık ne olurdu? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa, öyle değil mi İsmail Ağam? Bak ne işler oluyor. Bak ki anan seni Kadir gecesi doğurmuş. Allah da öyle denk getirmiş.
Gel hele, otur hele. Şu sarı kızdan bir sigara ver hele. O kadar coşma hele, diye onu elinden tutup yanına oturttu İsmail Ağa.
Tel tel sarı kızdan karşılıklı dolgun birer sigara sarmaya başladılar. Sigaralar sarılıp bitince Niyazi, dur ah ben yakacağım sigaraları, diye onun çakmaya hazırlandı. Elindeki fitilli çakma şöyle bir eliyle vurdu. Kendi cebinden çıkardığı kavlı çakma kıvılcımlar çıkartarak epey uzunca çaktı, kav tuttu, alıştı. Ortalığı İsmail Ağa'nın çoktandır özlediği, hiçbir kokuyla ölçülemeyecek kadar güzel kokan kav kokusu aldı. Onu mest etti. Kendinden geçirip esrik düşlerin dünyasına aldı götürdü.
Maksat salt öyle kuru kuruya sigara içmek değil, dedi Niyazi. İçince sigarayı böyle içmeli.
Böyle içmeli, diye onu onayladı. İlk dumanı gözleri kapalı çekerken İsmail Ağa.
Senin başına devlet kuşu kondu, biliyor musun İsmail Ağa? Seni buraya beyin için çağırdı, onu da biliyor musun?
Bilmiyorum, dedi meraklı İsmail Ağa. Hiçbir şey bilmiyorum.
Neyse ben söylemeyeyim de kendisi söylesin.
Söylesin, dedi İsmail Ağa.
Biliyor musun, dedi Niyazi, bu beylerin sağa solu belli olmaz. Bir verir abad ederler, bir vurur berbat ederler. Sen biliyor musun ki bu dağlarda ne kadar ağaç varsa, hem bu gavur dağlarında hem şu toroslarda hepsi Haşmet Bey'indir. Padişahımız, efendimiz hepsini Haşmet Bey'e vermiştir. Bu dağların çamı, kamalağı, ardıcı, köknarı, çınarı ve hem de tekmil her bir şeyi beyindir. Bu dağların akçağ şaklı pınarları, geyikleri, hem de kırmızı alabalıkları, gallileri, kurtları, sırtlanları, çakalları, ayıları, vaşakları, parsları, sansarları, keklikleri, kartalları, şahinleri, ne ki görüyorsan bu dağlarda, göğü, bulutları, hepsi Haşmet Bey'imizindir. Padişah Efendimiz bunları ona, onun babasına, dedesine ihsan buyurmuştur. Bunlar da asker toplayıp başlarına aşağıdan çölden gelen Arap beylerini vurmuşlardır. Bir çöl beyi İbrahim Paşa padişahlık davasına kalkıp Çukurova'yı geçip İstanbul üstüne yürüyüp sarayın kapısına varıncadır ki kim sokmamış onu sarayın içine. İşte bu gözü kanlı Kürt beyi Haşmet Bey'in dedesi, babası. Aşağıda küçük Ali oğlu baş kaldırıp bu Çukurova benimdir deyince yukarıda cadı oğlu, kozan oğlu, çapan oğlu, bu dağlar, bu kaleler, tüm Rum diyarı Anadolu bizimdir deyince onların yalın kılıç üstlerine yürüyen kim? Kürt oğlu, Kürt aşireti, bu Haşmet Bey'in dedesi. Böyle olunca da padişah açmış kesenin ağzını, al demiş Haşmet Bey'e. Haşmet Bey de bu dağların kerestesini hep kestirir, kestirir değil, görmez bile. Gelir koca vapurlar, alırlar keresteleri, Mersin'den götürürler. Haşmet Bey bunları bilmez, görmez bile. Bir adamı gider ağaçların parasını toplar oralardan. İşte geçen gün beyin o adamını hızarcılar salda boğmuşlar.
Kim bilir neden boğmuşlar onu, kimse de bilmiyor. Karısı çocukları ağlayıp duruyorlar. Hızarcılar, tahtacılar dağda keresteyi keserler, işlerler, sal yapıp ırmağın üstüne koyarlar. Aşağıya, Adana'ya öyle getirirler. Sonra da manda arabalarıyla ovadan Mersin'e, limana taşırlar. Ya, bu Haşmet Bey'in kolu var ya, ta yedi düvele kadar uzanır. Ona oluk gibi para akar her yönden. Nedense bunun yanında hiç adam durmaz. Milyon verse, en kötü bir adamı yanında tutamaz bu adam. Onun da böyle bir huyu var. Sen bunu bilesin de ona göre davranasın diye anlatıyorum bütün bunları sana.
İyi iyi söyle, niye adam barınmaz onun yanında?
Bilmem ki neden ama barınmaz.
Bir sebebi olacak.
Bence adamlar ondan çok korkarlar.
Neden?
Onun kafası kızınca bir iki demeden, hiçbir söze varmadan çeker tabancasını vuruverir. Öyle de atıcıdır ki hiç sapıtmaz. Adamı tam alnının ortasından vurur. Yılda bir iki adam öldürmeden rahat edemez. Onun için insanlar ilkin gelir onun yanında kalırlar. Sonra bir gün her şeyi bırakıp aman Allah deyi kaçarlar. Canlarını kurtarırlar.
Öyleyse seni niye öldürmedi şimdiye kadar?
Ben onun adamı değilim ki. Bir de ben onun huyunu bilirim.
Ben buna inanamıyorum Niyazi.
Sen bilirsin, var inanma. Ben sana söyledim. Bir de çok koyunları olur onun. Bütün bu dağlar Antep'ten Maraş'a, Maraş'tan Kozan'a, Nemrut Kalesi'nden Çukurova'ya kadar yörükler, köylüler ona koyun, keçi, at, tosun, boğa yetiştirirler. Anası ölmez, karı yarıya.
Hiç anlamadım Niyazi, ne demektir bu?
Dur sana bir iyice anlatayım. Bizim bey icat etmedi bunu, eski icattır. Tüm beylerin işidir. Yoksa nereden bulurlar bu kadar parayı? Yoksa nasıl yaptırırlar bunca konağı?
Anlat Niyazi.
Dur acele etme, anlatıyorum. Neydi hele, buçukluyu mu öğrenmek istiyordun? Bu işe buçuklu derler. Dur sana anlatayım iyice. Bir hoş bir iştir.
Niyazi bu işi anlatmaya başlamadan uzun uzun güldü. İsmail Ağa düşünüyor, gülmüyor, bekliyordu.
Demek sen bu buçuklu işini bilmiyorsun ha?
Ne bileyim ne olduğunu.
Bak kulağını iyi aç ki neler duyacaksın İsmail Ağa. Açılıyor, al gözüm seyreyle beylerin hünerlerini. Ben bir dul kadının oğluyum, babası dedesi belli olmayan. Yanlış anlama, piç değilim. Bilmem babam, ben daha anamın karnındayken hangi savaşa gitmiş de bir daha gözükmemiş fıkara. Kim bilir hangi çölde karıncalara yem olmuş. Karıncalar insan gözünü severler, göz yemeye bayılırlar. Kim bilir bizim pederle birlikte kaç bin insanın gözü karıncalara yem olmuş. Karıncalar balı da severler. Hiç gördün mü? Milyonlarcası bir kap balın üstüne topak topak, üst üste sapsarı yığılırlar. Milyonlarca arı bala sırtları yanarak, çakarak üşüşürler. İnsan gözlerine de öyle milyonlarca üşüşür. Gözü oyup yedikten sonra insanın hiç başka yerine dokunmadan çekilir giderler. Ha ne diyordum? Bizim görmediğimiz pederin de gözlerini karıncalar oymuş diyordum. Bütün çöl karıncaları Türktür, belki de Kürttür. Kürtler askerliğe çöle hiç giderler miydi?
Gitmezlerdi diye karşılık verdi İsmail Ağa.
Öyleyse çöl karıncalarının hepsi Türktür.
Neden ki Türktür?
Çünkü leyim ki her karıncanın karnında bir Türk'ün gözünden bir parça vardır. Peki sen soğuk yerden geldin, karda kışta da karınca olur mu? Orada da karıncalar insanın gözlerine çokuşurlar mı? Oranın karıncaları da insan gözü severler mi?
Severler diye güldü İsmail Ağa.
Oho öyleyse diye iyice yüzü asıldı Niyazi'nin. Oho öyleyse bizim Sarıkamış'ta bitlerin yediği 90 bin kişinin gözleri bir şölen olmuştur karıncalara. Vay anam vay, bir şölen.
Kar üstünde binlerce milyonlarca karınca katarları uzun çizgi çizgi 180 bin göze 180 milyon kere çokuşmuşlar. Günlerce gözleri yumak yumak oymuşlardır. Vay anam vay.
Ne diyorduk? Epeyce ipin ucunu kaçırdık. Bizim pederin gözleri aklıma geldikçe ipin ucunu hep kaçırıyorum. Bizim pederin gözleri nasıldı kim bilir. Belki de benim gözlerime benzerdi. Çocukluğumdan bu yana her sabah uyanıyorum, ellerim doğru gözlerime gidiyor. Gözlerimi yerinde bulunca bir seviniyorum, bir seviniyorum. Gözlerimi karıncalar oymasın diye askerlikten kaçtım geldim. Bu Haşmet Bey'in eline ayağına düştüm. Ama biliyorum, benim de gözlerimi karıncalar yiyecekler, oyacaklar. Tıpkı babamın gözleri gibi.
Babanın gözlerini karıncaların oyduğunu kim söyledi sana?
Kimse söylemedi.
Öyleyse ne biliyorsun karıncaların yediğini onu? Belki suya düşmüştür.
Çölde bir insanın düşeceği kadar su var mı sanıyorsun?
Var, Nil suyu var.
Babam oraya gitmedi.
Dicle var, Fırat var.
Babam suya düşmedi.
Düştü diye diretti İsmail Ağa.
Düştüyse de benim gözlerimi karınca yiyecek. Korkuyorum. Ne kötü değil mi? Bir insanın ölüsünü, gözlerini karıncanın yemesi.
Çok kötü dedi İsmail Ağa.
İğrenç.
İğrenç dedi İsmail Ağa.
Ha ne diyorduk? Diye gene sordu Niyazi. İyice terlemiş, alnına boncuk boncuk terler birikmişti. Mendiliyle alnını, yüzünü, boynunu siliyordu habire.
Durmadan da şakır şakır terliyordu.
İşte ne zaman bir karınca görsem, bir karınca gelse aklıma, işte ben hep böyle olurum. İşte ha böyle zırıl zırıl terlerim.
Ha ne diyorduk?
Buçuklu. Buçuklu ya buçuklu. Buçuklu demek, beni iyi dinle, buçuklu demek tekmil beyler ağalar huyudur. Onların kendilerinin de oğullarının da gözlerini karıncalar yemezler. Karıncalara yem fakir fıkaralardır.
Ha buçuklu diyelim ki senin bir kısrağın var. Diyelim ki genç, 3 yaşında, sen bu kısrağı bir köylüye veriyorsun. Bakmaya o kısrak 6 yılda 6 tane tay kulunluyor, oldu mu?
Bu 6 tayın 3'ü senin, 3'ü de kısrağa, taya bakanındır. Diyelim ki bu 6 tayın 3'ü dişi çıktı. Onlar da doğurdular. Onların da yarısı senin, yarısı bakanındır.
Ya ana kısrak?
Kısrak senindir. Onun için anası ölmez. Karı karıyadır.
Bütün bu dağlar, bu köyler.
Belki 100, belki 150 bilinmeyen bir zamandan bu yana kadar buçuklusudur Raşmet Bey'in.
Beylerin dedi İsmail Ağa.
Beylerin diye pekiştirdi Niyazi. İşte bu atları, tosunları, inekleri, öküzleri, koyunları, keçileri Haşmet Bey askeriyeye, İstanbul'a, yabancılara satar sürü sürü. Bu konak var ya, bu konağın altı hep altındır. Dünyada ne kadar altın varsa Haşmet Bey toplamış, bu konağın altındaki odalara, o odalara kuyu gibi merdivenlerden aşağı inersin. Her birisi demir kapıdır.
Niyazi İsmail Ağa'ya hiç ağız açtırmadan konudan konuya atlayarak, her konunun sonunu da göz oyan karıncalara bağlayarak akşam oluncaya kadar konuştu. Akşam olup gün kavuşuncadır ki Haşmet Bey birkaç konuğuyla odaya girip konukları onlarla tanıştırdı. Niyazi'ye de şöyle tepeden sert sert baktı. Niyazi onun bakışının ne demek olduğunu biliyordu. Hemen odadan çıktı. Az sonra da yemekler geldi, tüterek mis gibi kokan. Genç kızlar sahanları büyük işlemeli bir sininin üstüne sıraladılar.